Ayrım 26, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 246. Michel uyum sağlamayı başaramamıştı. Bu açıdan insanlar farklı farklıydı. Bir tür kişilik sorunuydu. Kilit kapısına doğru ilerleyen Maya onunkinden çok farklı ve bir şekilde burada kendisini tamamen evindeymiş gibi hissetmesini sağlayan bir kişiliğe sahipti. Doğruyu söylemek gerekirse nerede olursa olsun kadının çevresini pek fark ettiğini sanmıyordu. Ama bir başka açıdan o ve Michel benzeşiyorlardı. Değişkenlik denge diziliğiyle ilgili bir şeydi bu. Özellikle de duygusallıkla ilgiliydi. İkisi de değişkendiler. Yine de temelde çok farklı kişiliklerdi. Değişkenlik denge dizini dışa dönüklük ve içe dönüklük başlıkları altında gruplanan çok farklı kişilik özellikleri kümeleriyle birlikte ele alınmalıydı. Bu onun geçen yılki büyük keşfi olmuştu. Bu keşif şimdi kendisi ve sorumlulukları hakkındaki düşüncelerini yapılandırıyordu. Simyacılar Mahallesi'ne yürürken sabahki olayları bu yeni kişilik bilimsel dizge ızgarasına oturttu. Dışa dönüklük, içe dönüklük, psikolojik kuramın bütününde kavramın nesnel gerçekliğini destekleyen birçok değişik kültürden gelen çok sayıda kanıtla birlikte üstünde çok durulmuş özellik sistemlerinden biriydi. Basit bir ikilik olarak değil elbette. Kimse bir insanı şu ya da bu diye adlandırmıyordu. Bunun yerine sosyallik, atılganlık, değişebilirlik, konuşkanlık, cana yakınlık, etkenlik, canlılık, kolay heyecanlanırlık, iyimserlik ve benzeri şekillerde derecelendirerek bir ölçüye yerleştiriyordu. Bu ölçümler öyle çok tekrarlanmıştı ki istatistik olarak belirli özelliklerin şans olma ölçüsünü büyük ölçüde geçecek şekilde gerçekten bir arada bulunduğu kesindi. Yani kavram gerçekti, oldukça gerçekti. Aslında psikolojik araştırmalar dışa dönüklüğün aşağı korteks uyarımının dingin halleriyle, içe dönüklüğün yukarı korteks uyarımıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu. İlk önce Michel'e pek gelişmemiş gibi gelmişti bu. Ama sonra korteksin beynin alt kısımlarını dizginlediğini, yani aşağı korteks uyarımının dışa dönüğün daha çekincesiz davranışına yol açarken, yukarı korteks uyarımının dizginleyici olup içe dönüklüğe yol açtığını hatırladı. Bu aşağı korteks uyarımını canlandıran bir depresan olan alkol kullanmanın daha coşkulu ve dizginsiz davranışa yol açabilişini açıklıyordu. Öyleyse dışa dönük, içe dönük özelliklerin bütün bir toplamı, insanın kişiliğiyle ilgili tüm söyledikleriyle birlikte beyindeki hakim retiküler hareket sistemi denilen bir grup hücreye, sonuç olarak korteks uyarımı düzeylerini belirleyen bölgeye dek izlenebilirdi. Yani onlar biyoloji tarafından yönetiliyorlardı. Kader diye bir şey olmamalıdır. Ralph Waldo Emerson 6 yaşındaki oğlunun ölümünden bir yıl sonra böyle demişti. Ama biyoloji kaderdi. Michel'in kurduğu sistem daha da genişti. Kader her şey bir yana basit bir ya da değildi. Kısa süre önce Wegener'in o ekonomik denge dizinini bir bireye otonom sinir sisteminin sempatik ya da parasempatik dallarının egemen olduğunu belirlemek için 7 farklı değişken kullanan dizini ele almaya başlamıştı. Sempatik dal dış uyaranlara yanıt verir ve organizmayı eylem için uyarır. Yani bu dalın egemen olduğu bireyler daha kolay heyecanlanırlar. Diğer yandansa parasempatik dalda alışkanlıklar organizmayı uyarana karşı uyarır ve homeostatik dengeyi geri kazandırır. Yani bu dalın egemen olduğu bireyler sakindirler. Duffy bu iki birey sınıfını değişken ve dengeliler diye adlandırmayı önermişti. Bu sınıflandırma dışa dönüklük ve içe dönüklük kadar ünlenmese de aynı derecede sağlam deneysel bulgularla destekleniyordu. Ve kişilik farklılıklarını anlamakta da aynı şekilde yararlıydı. Fakat her iki sınıflama sistemi de araştırmacıya üzerinde durulan kişiliğin toplam doğası hakkında çok şey söylemiyordu. İfadeler çok geneldi, birçok özelliğin toplamıydı. İşe yarar bir teşhis anlamında pek bir şey söylemiyorlardı. Özellikle de ikisi de mevcut nüfus içinde Gauss eğrileri olduklarından. Ama bu iki sistem bir araya getirildiğinde gerçekten ilginçleşiyorlardı. Kolay bir iş değildi bu ve Michel bilgisayar ekranında bu iki farklı sistemi, hiçbiri fazla bir şey söylemeyen birkaç değişik ızgaranın X ve Y eksenleri olarak kullanıp birbiri ardına bileşkeler karalayarak çok uzun bir süre geçirmişti. Sonrasında dört terimi kökeni simyaya dayanan yapısalcı bir şema olan bir Gremias semantik dikdörtgeninin köşe noktalarında gezdirmeye başladı. Bu şema hiçbir basit diyalektiğin herhangi bir birbirleriyle ilişkili kavramlar kümesinin gerçek karmaşıklığını sergilemeye yetmeyeceğini, yani bir şeyin karşıtıyla zıttı arasındaki gerçek farkı kabul etmenin gerekli olduğunu söylüyordu. İnsanın hemen fark ettiği gibi X değil kavramı, anti-X kavramıyla tam olarak aynı şey değildi. Bu yüzden ilk aşama genellikle S, eksi S, S üssü ve eksi S üssü gibi dört terimi basit bir dikdörtgene yerleştirerek gösterilebilirdi. Yani eksi S, basitçe söylemek gerekirse bir S değil ve S üssü daha güçlü bir anti S'ydi. Bu arada eksi S üssü Michel'e göre bir olumsuzlamanın akıl bulandırıcı bir olumsuzlaması, ya ilk karşılığın etkisizleştirilmesi ya da iki olumsuzlamanın birleştirilmesiydi. Uygulamada sık sık bir gizem ya da koan olarak kalıyordu. Dipnot koan, Zen Budizm terimi, çözümsüz bilmece. Ama bazen Gremias'ın şu örneklerinden birinde olduğu gibi kavramsal birimi oldukça iyi tamamlayan bir düşünce olarak çok anlaşılır bir hale geliyordu. Çizimin tamamlanmasındaki bir sonraki adam yeni kombinasyonların genellikle görünürde çok açık olmayan yapısal ilişkileri ortaya çıkardığı adım. İlkini dik açılarla çevreleyen bir başka dikdörtgen kurmaktı. Michel dışa dönüklük, içe dönüklük, değişkenlik ve dengenin ilk dört köşesinde durduğu bu şemaya gözlerini dikmiş ve onların kombinasyonlarını düşünmüştü. Birdenbire her şey odaklanıverdi. Sanki bir kaleydeskop kazayla bir gül tasviri göstermiş gibiydi. Çünkü kusursuz bir şekilde anlamlıydı. Kolay heyecanlanan dışa dönüklükler vardı ve daha düzenli olan dışa dönükler, oldukça duygusal olan içe dönükler vardı. Ve olmayanlar, kolonicilerin içinde bütün bu dört tipin örneklerini hemen bulabilirdi. Bu birleşmiş kategoriler için bir isim düşünürken kahkahalarla gülmeye başlamıştı. İnanılmaz! Bir yüzyıllık psikoloji düşüncesinin sonuçlarını ve psikofizyoloji alanındaki en son laboratuvar araştırmalarının bir kısmını, sadece eski kişilik dizgesini, yapısalcı simyanın karmaşık bir aygıtı anlamında değil, yeniden icat etmek için kullandığını düşünmek en hafifinden ironik kaçıyordu. Ama buydu işte, sonunda vardığı yer buydu. Kuzey kombinasyonu dışa dönük ve dengeli, açıkça Hipokrat, Galen, Aristoteles, Trismegistus, Wundt ve Jung'un sıcakkanlı dediği şeydi. Batı noktası ise dışa dönük ve değişken, yani öfkeliydi. Doğu içe dönük ve dengeli, yani soğukkanlıydı. Güneyde içe dönük ve değişken, yani elbette tam olarak melankoliğin tanımı duruyordu. Evet, hepsi kusursuzca uyuyordu. Galen'in dört kişilik için yaptığı fizyolojik açıklama yanlıştı elbette. Öd ve safra, kan ve balgamın yerine artık neden olan etmenler olarak yükselen retiküler hareket sistemi ve otonom sinir sistemi almıştı. Fakat insan doğasının gerçekleri değişmemişti. İlk Yunan hekimlerin psikolojik kavrayışlarının ve analitik mantıklarının gücü, peşlerinden gelen ve genellikle işe yaramaz bilgi birikimleriyle körleşmiş herhangi bir kuşak kadar, hatta onlarınkinden daha güçlüydü. Yani sınıflandırmalar kalıcı olmuş ve çağlar geçtikçe yeniden kabul görmüştü. Michel kendini Simyacılar Mahallesi'nde buldu, dikkatini buna vermeye çabaladı. Buradakiler karbondan elmas yapmak üzere gizli bilgileri kullanıyorlardı. Bunu öylesine kolay ve kesin bir biçimde yapıyorlardı ki, bütün pencere camları aşındırıcı tozdan korunmaları için moleküler bir elmas katmanıyla kaplanmıştı. Büyük beyaz tuz piramitleri, kadim bilginin yüce şekillerinden biriydi piramit, saf elmas katmanlarıyla kaplanmıştı. Ve tek molekül ölçekli elmasla kaplama işlemi, bu bodur binalarda gerçekleştirilen binlerce simya işlemlerinden sadece biriydi. Son yıllarda binalar hafifçe İslami bir görünüm almıştı. Beyaz tuğla duvarlarda akıcı siyah mozaik kaligrafiyle yazılmış denklemler yer alıyordu. Michel Tuğla fabrikasının duvarında sergilenen nihai hız denkleminin yanında dikilen saksla karşılaşıp ortak kanala geçti. Kurşunu altına çevirebiliyor musunuz? Saksın başlığı dalga geçer bir tavırla yana yattı. Niye olmasın? Onlar elementler. Biraz güç olur. Bu konuda bir süre düşüneyim. Saksifrage Russell, kusursuz, soğukkanlı. Dört kişiliğin semantik dörtgene iz düşümünü almanın gerçekten işe yarayan kısmı, aralarındaki Michel'e daha sonra çekim ve itimlerini yeni bir ışık altında görme olanağı verecek bir dizi temel yapısal ilişkiyi neredeyse anında sunmasıydı. Maya değişken ve dışa dönüktü, açıkça öfkeliydi, Frank de öyleydi. Her ikisi de liderdiler ve birbirinden çok hoşlanıyordu. İkisi de öfkeli olunca sanki birbirlerinde kendilerinde tam sevmedikleri bir şeyi görüyormuşçasına ilişkinin uçucu ve uzaklaştırıcı bir yanı vardı. Maya'nın açıkça sıcakkanlı olup onunkine benzer bir dışa dönüklüğü olan ama duygusal olarak çok daha fazla, hatta sükunet noktasına dek dengeli olan John'a sevgisi işte bu yüzdendi. Adam çoğu zaman kadına sonra canını yakacak da olsa gerçekliğe atılmış bir demir gibi büyük bir huzur veriyordu. Peki John'un Maya'ya bağlılığı? Öngörülemez olanın çekiciliğiydi belki de. İçten uysal mutluluğunun baharatı. Elbette neden olmasın? Ününüzle sevişemezsiniz. Bazıları deniyor olsa bile. Evet, ilk yüz içinde birçok sıcakkanlı vardı. Olasılıkla koloniyi seçen psikoloji uzmanları bu tipi belirlemişti. Arkady, Ursula, Phyllis, Spencer, Yeli. Evet, denge seçilmek için en yeğlenen nitelikti. Doğal olarak aralarında bir sürü soğukkanlı da vardı. Nadia, Sachs, Simon Fraser, belki Hiroko. Kimsenin ona dair bir şeyden emin olamaması tahmini destekliyordu. Vlad, George, Alex... Soğukkanlılar ve melankolikler, ikisi de içe dönük ve hızla geri çekilir oldukları için doğal olarak anlaşamazlardı. Dengeli biri değişkenin öngörülemezliğine dayanamazdı, yani birbirlerinden uzaklaşacaklardı. Tıpkı Sachs ve Anne gibi. Aralarında çok melankolik yoktu. Anne evet ve büyük olasılıkla bu gelişim kadının beyin yapısı yüzündendi. Çocukken kendisine kötü davranıldığında bu durum ona bir faydası dokunamadığı halde Mars'a tam da Michel'in ondan nefret ediş nedeni yüzünden aşık olmuştu. Çünkü Mars ölüydü ve Anne ölüme sevdalıydı. Simyacılardan birkaçı da melankolikti. Ne yazık ki Michel de. Belki beş kişiydiler. Her iki seçilme ekseni boyunca içe dönüklük ne de değişkenlik seçim komitesince uygun görülmüyordu çünkü. Sadece gerçek doğalarını komiteden saklayabilecek kadar zeki olanlar, içteki vahşi tutarsızlıkları gizleyen kocaman maskelerin ve dış kişiliklerinin üzerinde etkin bir denetime sahip kişiler aradan kaçabilmiştir. Belki yalnızca ardında geniş bir kişilikler yelpazesi taşıyan belirli bir dış kişilik koloniye seçilmişti. Bu doğru olabilir miydi? Seçim komitelerinin olanaksız şeyler istediğini hatırlamak gerekirdi. Dengelileri istemişler ama Mars'a gitmeyi yaşamlarının uzun yıllarını bu hedefe ulaşmaya adayacak kadar tutkuyla ve saplantıyla isteyen kişileri de istemişlerdi. Bu tutarlı mıydı? Dışa dönükleri ve yıllarca sürecek tek başına çalışmaların derinlerine dalmak zorunda kalacak parlak bilimcileri istiyorlardı. Bu tutarlı mıydı? Hayır, asla. Bu durum listenin sonuna dek böyle gidiyordu. Düğüm ardına düğüm yaratmışlardı. İlk yüzün onlardan saklanmasına ve onlardan nefret etmesine şaşırmamak gerekirdi. Ares'teki büyük güneş fırtınası sırasında herkesin ne çok şey saklayıp yalan söylediğini fark ettiği, hepsinin bütün o dışa vurulmayan öfkelerini, sanki bunlar onun hatasıymış, sanki o psikolojinin kendisiymiş, kriterleri belirleyip testleri ve seçimleri tek başına yapmışçasına dönüp ona baktığı anı ürpertiyle hatırladı. O an nasıl korkuyla sinmiş, kendisini nasıl yapayalnız hissetmişti. Bu onu sarsmış ve korkutmuştu. Öylesine etkilemişti ki kendisinin bile hem de hepsinden de çok yalan söylediğini itiraf etmeyi düşünememişti. Ama neden yalan söylemişti? Neden? Bunu pek iyi hatırlayamıyor da, bir bellek zayıflığı olarak melankoli, geçmişin gerçek dışılığının, var olmayışının şiddetli bir şekilde duyum sanışı. Melankolik de, içe kapanık, duygularını denetlemekten uzak, depresyona gömülü. Gitmek için seçilmemeliydi ve şimdi seçilmek için neden böylesine büyük bir tutkuyla çabaladığını hatırlayamıyordu. Anılar silinip gitmiş, belki de Mars'a gitme arzusunun çatlaklarında yaşattığı, geçmişteki yaşamının dokunaklı, sancılı, parça parça imgeleri tarafından ele geçirilmişti. Öylesine küçük ve öylesine değerliydiler ki, meydanlardaki akşamlar, kumsallardaki yaz günleri, kadınların yataklarındaki geceler, Avignon'un zeytin ağaçları, yeşil alevli serviler... Simyacılar Mahallesi'nden çıktığını fark etti. Büyük tuz piramidinin dibindeydi. Ayaklarını kaymayan mavi bölümlere dikkatle yerleştirerek 400 basamağı yavaşça tırmandı. Her bir basamak ona tepe altı ovasının daha geniş bir manzarasını sundu. Ama hala aynı kıpırtısız, çıplak kaya yığınıydı. Ne kadar büyük olduğunun hiç önemi yoktu. Piramidin zirvesindeki kare biçimindeki beyaz pavyondan bakıldığında Çernobil ve uzay limanı görülebiliyordu. Başka bir şey yoktu. Niye gelmişti buraya? Niye bu kadar çabalamıştı buraya gelmek için? Yaşamın, ailenin, evin, aylaklığın, oyunların bütün hazlarını feda ederek. Başını salladı. Hatırlayabildiği kadarıyla basit olarak yapmak istediği şeydi bu yaşamının tanımı. Zorlayıcı bir istek, hedefi olan bir yaşam. Farkı nasıl söyleyebilirdiniz? Hoş kokulu zeytinlikte ay ışığı altındaki geceler, toprak küçük kara halkalarla beneklenmiş, mistralin ürpertici ılık okşayışı yaprakları hızlı yumuşak dalgalarla ışırdatmakta. Sırt üstü yatıyor, kolları iki yana açılmış, yıldızların siyah kasesinin altında gümüşü ve gri renkli yapraklar titreşiyor. Yıldızlardan biri sabit, solgun ve kızıl olurdu. Onu arayıp bulur ve seyrederdi. Orada rüzgarla kıpırdanan zeytin yapraklarının arasından ve 8 yaşındaydı. Tanrım, onlar neydi? Bunu hiçbir şey açıklamıyordu. Onları hiçbir şey açıklamıyordu. Niçin Lascaux'da resimler yapıldığını, niçin gökyüzüne uzanan taş katedraller diktiklerini açıklamadığı gibi. Niçin mercan polipleri resifler inşa ediyorlardı? Sıradan bir gençliği olmuştu. Sık sık taşınmış, yani arkadaşlarını yitirmiş, psikoloji okumak için Paris Üniversitesi'ne gitmiş, yüksek öğrenip diplomasını uzay istasyonu depresyonu üzerine almış. Önce Ariane, sonra Glav Cosmos için çalışmıştı. Bu arada evlenip boşanmıştı. François orada olmadığını söylemişti ona. Onunla Avignon'da geçen bütün o geceler, Villefranche-sur-Mer'deki o günler, yeryüzündeki en güzel yerde yaşamaları, hepsini Mars için duyduğu arzunun sisi içinde yaşayıp yitirmişti. Saçmaydı, daha kötüsü aptalcaydı. İmgelemin, belleğin son olarak da bizzat zekanın beceriksizliği. Sahip olduklarını görememiş ya da elde edeceklerini düşleyememişti. Şimdi bedelini ödüyordu. Antarktika gecesinde bir buz tabakasının üzerinde hiçbiri lanet olası doğru dürüst tek bir kelime bile Fransızca konuşmayan 99 yabancı ile birlikte kapalı kalmıştı. Sadece üçü deniyordu. Frank'in Fransızcası hiç Fransızca olmamasından daha kötüydü. Birisinin elinde bir baltayla dile saldırmasını dinler gibiydi. Aklının ana dilinin yokluğu onu yuvadan gelen TV yayınını seyretmeye zorlamıştı. Ama bu yalnızca adamın acısını arttırıyordu. Yine de video monologlar kaydedip annesine ve kız kardeşine gönderiyor, onlar da nazikçe yanıtlar gönderiyorlardı. Yanıtları defalarca akrabalarından çok geri planlara bakarak seyrediyordu. Değiş tokuşlar sırasında sabırsızca bekleyerek gazetecilerle canlı söyleşiler yapıyordu arada sırada. Bu konuşmalar onun Fransa'da ne kadar ünlü olduğunu, aileden bir isim haline geldiğini açıkça gösteriyordu. Ve her şeyi Michel Duval dış kişiliğine takıp Michel programını çalıştırarak beylik bir şekilde yanıtlamaya dikkat ediyordu. Bazen Fransızca dinleme havasındaysa kolonici arkadaşlarıyla konsültasyonlarını iptal ediyordu. Bırak İngilizce yesinler. Fakat bu olaylar Frank'ten sert bir kınama ve Maya'yla bir oturuma patlamıştı. Aşırı mı çalışıyordu? Elbette hayır. Aklı başında tutulacak sadece 99 kişi vardı. Bu arada kafasındaki bir Provence'de üzüm bağları, çiftlik evleri, yıkık kuleleri ve manastırları olan ağaç kaplı dik yamaçlarda canlı bir manzarada, buradaki gerçekliğin taşlı ıssızlığından sonsuz kez daha güzel ve insanca bir manzarada gezinip duruyordu. TV salonundaydı, düşünceler içinde kaybolmuşken girmişti anlaşılan ama hatırlayamıyordu. Hala büyük piramidin tepesinde dikildiğini düşünmüştü. Sonra gözlerini açıp kapatmış ve kendisini TV salonunda, bütün tımarhanelerde bir tane vardır, Marineris'in liken kaplı kanyon yamaçlarından birinin video görüntüsünü seyrederken bulmuştu. Ürperdi, yine olmuştu. Kendisini kaybetmiş, uzaklara gitmiş ve sonra geri gelmişti. Düzinelerce kez olmuştu bu. Bu durum sadece düşüncelere kapılmak değil, içine gömülmek, dünya için ölü olmaktı. Odada çevresine bakındı, şiddetle ürperdi. Artık LS eşit 5'ti. Kuzey baharının başlangıcı ve büyük kanyonların kuzey yamaçları güneşleniyordu. Nasıl olsa delireceklerine göre... 26. ayrımın sonu, sayfa 255...